Merhaba değerli kendi hayallerinin işçisi olanlar ve bütün şapkaları aynı anda takmaya çalışırken boynu da tutulanlar. Trenden Bildiriyorum podcast'inin 120. bölümüne hoş geldiniz. Dile kolay. 120 bölüm, 120 istasyon beraberdik. Yani tanıtım bölümü artı 119 bölümle ve 120. bölümde yine buradayız. Yine Ankara Ekspresi'ndeyiz ve yine İstanbul'a doğru yola çıkmış durumdayız. Şu an Polatlı civarında bir yerlerdeyim ve yine Başkent Ekspresi'nde yataklı vagonda kendime böyle ait güzel, keyifli bir alanda şöyle sizin için yazıklar kurcalayıp araştırmalar yapmışken bir an gözüme çok çok çok güzel ve aslında birçoğunuzun da muhtemelen muzdarip olduğu bir konu denk geldi. Adriana Tika, ki kendisini daha önceden tanıyoruz, bir yazı hazırlamış. Kendisini daha önce 66. bölümde Her Yerde Olmaya Çalışmayın bölümünden hatırlıyoruz. Daha doğrusu böyle bir başlıkta yazısını değerlendirmiştik. 88. bölümde de İşte Sıkıcı Olma Sanatı yazısını incelemiştik. Adriana Tika özellikle freelance çalışanlar veya kurumsal hayattan çıkıp kendi hikayesine, aslında kendi yolculuğuna doğru ilerleyenler üzerine kafa yormayı seviyor. Ona da yönelik yazılar hazırlıyor ki bu yazı da yine tam olarak bu gruba, bu insanlara yönelik. Bugünkü yazımız Marketing When You're Also the Product, the Writer and the Janitor. Yani hem ürün, hem yazar, hem de kapıcı olduğunuzda pazarlama yapmak makalesi yazısı bizim bu anlamdaki bakış açımızı belki biraz farklılaştıracak. Belki de bize biraz yol gösterici de olacak diyebilirim. Evet, şimdi hazırsak bir koltukta bir sürü karpuz taşıyanlar ve tam olarak aslında bu yola doğru da adım atmaya niyetlenenler için Tika'nın bahsettiği yazı üzerinden bu şapkaları birer birer çıkarıp masaya koyup yani bu delilik halini bir stratejiye nasıl dönüştürürüzü konuşmaya doğru yola çıkalım. Yazıdan şöyle toparladığımızda ilk bölüm olarak alacağımız kısım stratejist miyim, temizlikçi mi? Varoluşsal bir kriz olarak ele alıyor Tika bunu. Yazar, eğer tek kişilik bir işletmeyseniz, bu solo business diye geçiyor, sadece ürünü satan kişi değilsiniz. Aynı zamanda onu inşa eden, teslim eden, hakkında yazı yazan, destek veren ve tüm bu yapının gece yarısı bir varoluşsal krizle çökmesini engelleyen kişisiniz. Siz aslında diyor Tika, stratejistsiniz ama bir yandan da uygulayıcısınız, hatta muhasebecisiniz. Hatta müşteri destek ekibisiniz ve evet, web sitenizde bozulan o şeyi tamir etmek zorunda olan yine sizsiniz. Bu yüzden pazarlama guruları size daha fazla görünür ol veya istikrarlı ol dediğinde, yani bu tavsiyeler tek kişilik bir işletmenin gerçekliğinden gülünç derecede kopuk hissettiriyor diye belirtmiş yazar. Yazarın burada bizi gülünç derecede kopuk diyerek uyardığı bir kısım var. Evet, işte orada biraz bir duralım. Pek çoğunuz gibi benim de kendi bir yolculuğum var aslında bir yandan. Marka mutfağını kurduğum günlerden bahsedebilirim belki de. O dönemlerde ilk başlarda özellikle bu hissiyatı çok net biliyorum. Yani bir yandan aslında evet sezgi vardı ilk kurduğumuzda. Bu bütün her şeyi koşturuyordu sağ olsun ve o olmasaydı yani gerçekten çöker giderdi. Hiç buralara kadar zaten yaklaşamazdı bile. Ama bir yandan da ister istemez bu yolculuğun bir size getirdiği bir yük oluyor. Ve o yükü de ister istemez yani iki kişi de olsanız bölüştüğünüz genç arkadaşlar öğrencilerden ziyade biraz da sizin daha fazla yüklenmeniz gerekebiliyor. Ve o yolculukta bu bahsettiği aslında Tika'nın kısmı deneyimledim diyebilirim. Yani bir yandan gençler için işte planlamaları organizasyonel yapıyı toparlamaya çalışırken içeride en azından İK süreçleri ya da insan yönetme motivasyon süreçlerini incelemeye ya da anlamaya çalışıyorsunuz. Ve bir yandan markalarla etkileşime geçip en azından bu sürecin içerisine dahil olmalarını sağlamaya çalışıyorsunuz. Bir yandan da yani web sayfası açmıştık. İşte web sayfasındaki eklenti bozulduğu için bir şekilde onu nasıl yaparımı öğrenmeye çalışıyorsunuz. Yani evet, bir yandan teknik elemanken, bir yandan İK'cıyken, bir yandan da marka iletişimi, stratejist vesaire, bir yandan hoca, bir yandan büyük abilik yapıyorsunuz ve bir yandan kendinize de bir en azından belli noktalarda motivasyon anlamında bir iç döngünüze de destek olmanız gerekiyor falan filan. Böyle bir sürecin içerisindeydim ki birçoğunuz bunun çok daha belki fazlasını yaşıyor. İşte tam o anda aslında bazen kendinize şunu soruyorsunuz. Ya ben kimim? Yani neciyim? Ne oluyorum? Yani bir şirketin ya da bir kuruluşun bir şeyin başındaki kişisi miyim? Yoksa şirketin tırnak içerisinde ofis boyu muyum yani? Ne yiyeyim, ne oluyoruz? Burada neye koşturuyorum? Her şeye giderken neresinde aslında tam olarak varım? Bu sonuçta sadece bir zaman yönetimi sorunu da değil aslında. Ya bu bir kimlik parçalanması da bir yandan. Ya biz kendimizi büyük holdingler gibi yönetmeye çalışıyoruz ama kaynaklarımız sınırlı. Tika'nın dediği gibi bu sürdürülemez ya da çok çok çok zor ve yine de bir noktada yine sürdürülemeze doğru olacak. Kendimize karşı dürüst olmalıyız. Hem sahne önündeki yıldız hem de sahne arkasındaki ışıkçı olamayız, hatta olmamalıyız da. Sonuçta birçok şey var. Tika'nın bahsettiği bir sürü detay var ki işte ya ışıklar söner ya da bir şekilde yıldız tükenir. Yani bu Tika'nın özellikle belirttiği bir konu ve kesinlikle böyle enerjimizi her şeyi yapmak için değil, en önemli şeyi yapmak için de korumalıyız. De en doğru, en uygun bizim enerjimizle en fazla verim elde edebileceğimiz şey için korumak zorundayız da. Tamam ama bir yandan da şu tarafı var işin. İşin devamlılığı için yanınızda birilerinin de yetişmesi gerekiyor. Bunun için de zaten tek başınıza her şeyi koşturamazsınız. Koşturmamalısınız ya da. Neyse, buna ama bazen mecbur kalıyoruz diyelim ve yazının bir başka bölümüne daha geçelim ve orada kıyaslama tuzağı diyor Tika. Sizin pilot bölümünüz ile onların 3. sezonu diye bir benzetmesi var. Güzel bir benzetme. Buna bir göz atalım isterseniz. Yazar, gerçek sorun sağlıksız kıyaslamayla başlar diyor. Kendiniz 6 kişilik bir ekibi olan bir düzine platformda içerik yazan, düzenleyen, yayınlayan bir üreticiyle kıyaslamak sizi iyi bir yere götürmez diyor. Ve devamında kendi pilot bölümünüzü başkasının 3. sezonuyla kıyaslamaya meyilliyiz ve bu mutsuzluk, umutsuzluk ve tükenmişlik için bir şeydir diyor, reçetedir diye belirtiyor. Bence şunun bir yere not edelim, güzel bir benzetme dediğim gibi kendi pilot bölümünü başkasının 3. sezonuyla kıyaslamak. Aslında tam olarak net bir benzetme. Bir şey vardır ya, siz bir mevsimde yetişecek ya da bir mevsimde hasatı yapılacak olan bir ürünü daha önce başka bir mevsimde ya da aylar öncesinde ekersiniz ve işte onu bir şekilde bakımını yaparsınız edersiniz. O sırada bir başka tarlada ya da yan tarafta başka bir bitkinin ya da işte bir tarlaya ekilmiş olan bir sebzenin, meyvenin vesaire bir şeyin hasat dönemidir. O sırada siz aslında tohum ekiyorsunuzdur. Sonuçta böyle baktığınızda onlar hasat alıyor ve bir şekilde kazanç elde ediyor bunları satıyorken. Siz cebinizden harcıyorsunuz ve bir şey elinizde henüz yok. Bu karşılaştırmayı yapmak gibi bir şey aslında. Çok klişe bir belki yaklaşım sunuyorum ama en somut aklıma gelen şu anda şuradan dışarıdan bomboş ovayı karanlık da olsa izlerken aklıma gelen ilk şey o oldu. Bunun gibi bir şey aslında. Birileri sosyal medyada işte patlıyor ediyor bir sürü bir şeyler yapıyor inanılmaz etkileşimler ama 5 yıldır orada ve siz yeni başlamışsınız. Ve orada kendinizi karşılaştırmaya çalışıyorsunuz. Sağlıklı değil bu. Sonuçta her gün video atıyor, ben de atmalıyım diyorsunuz. Ama görmediğimiz şey, o kişinin arkasında kurgucusu, metin yazarı, asistanı vesaire bunlar var ve sizin sadece bir 24 saatiniz ve bir de belli bir noktada dinlenme ve uyku ihtiyacınız var. Bu kıyaslama yani bir noktada baktığınızda çok sağlıklı değil. Bisikletle giderken ki ben işte uzun bir zaman Ankara'da bisiklet kullandım 2,5 yıl kadar işte ve bayağı trafiğe falan elektrikli bisikletimle çıkıyordum 20-25 kilometreye kadar hızlanıyordu. Ama bayağı yavaştım etrafa göre ve hani gidip de ben niye yavaşım falan demiyordum. 25 kilometre çıkınca aman diyordum yani çok hızlı gidiyoruz bir dakika falan. O hissiyata geliyor ama şey demiyorsunuz yani arabalar çok hızlı gidiyor ben de daha falan öyle bir şeye girmiyorsunuz yani. Kendi durumunuzu, kendi elinizdeki süreçleri kendinize göre kıyaslamanız gerekiyor. Adaletli davranmak gerekiyor. Kendinize haksızlık yapmaya gerek yok. Emeklerinizin karşılık almasıyla alakalı durumu bir şekilde kendinize haksızlık ederek yorumlamanız doğru değil. Sonuçta kaynağınızla orantılı bir süreciniz olması gerekiyor. Elinizdeki imkanların doğrultusunda bir süreciniz olması gerekiyor. Ve dediğim gibi adaletli olmanız gerekiyor. Kendinize de adil, başkalarına da adil olmanız gerekiyor. Bu bölümde de yani açıkçası buradaki o kendi pilot bölümünüz daha başlangıç, daha deneme aşamasında olduğunuz bir şeyi yıllardır artık bu konuyu otomatik hale neredeyse getirmiş, inanılmaz bir ekip ve ekipman, bütçe, imkan vesaireleriyle bir şeyler yapan insanlarla aynı kefeye kendinizi koyarak yani bu şekilde adaletsiz davranmış olacaksınız. Ha vizyonunuz oralarda tabii ki olsun. Ama karşılaştırma kıyas noktasında da adaleti ihmal etmeyelim. Yazının bir de şöyle bölümü var. Mesaj yorgunluğu diyebileceğimiz bir bölüm. Kendinden sıkılma sanatı da diye belirtmiş yazar. Çoğu tek kişilik işletme sahibi bir pazarlama sorunu olduğunu düşünür. Oysa gerçekte bir mesajlaşma sorunu vardır diyor yazar. Psikolojideki salt maruz kalma etkisi, insanların bir şeyleri sadece daha sık karşılaştıkları için tercih etme eğiliminde olduklarını açıklıyor diye belirtmiş. İşiniz her hafta taze ve yeni duyulmak değil. İşiniz mesajlarınızla o kadar tutarlı olmak ki insanlar temel değer önermenizi size geri tekrarlayabilsinler diye böyle bir aforizma kasmış diyeyim. Böyle bir şekilde belirttiği bir durum var. İşte burası önemli bir nokta. Biz üreten insanlar kendimizden sıkılıyoruz. Bu net. Bunu geçen hafta da işte söyledim. Şimdi yeni bir şey söylemeliyim diyoruz. Ya bunu yapmıştık zaten, tekrara düşmeyelim diyoruz. Ama Tika diyor ki hayır, sen sıkıldın ama müşterin bunu daha yeni duydu. Hatta belki ilk defa karşılaşıyor. Belki daha da yani bununla uzun zaman sonra bir daha belki denk gelmeyecek. Çok nadir karşılaşacak belki ama sen sıklıktan dolayı kendinden sıkılıyorsun diyor. Byron Sharp'ın zihinsel bilinirlik kavramı aslında burada devreye giriyor. Marka olmak, papağan olmaktan korkmamaktır diyor. Coca-Cola 100 yıldır aynı şeyi söylüyor. Mutluluk. Yani bundan bahsediyor. Ve mutluluk, evet, son dönemde biraz farklılaştırdılar vesaire oldu ama hala hislere oynuyor. Ve aynı mesajlarla, aynı şeylerle. Ve reklamlara bakıyorsunuz, bundan 20 yıl önce de hala deterjan reklamları aynıydı. Şimdi de aynı. Aynı şeyi söylüyorlar, aynı şey üzerinden gidiyorlar. Bazen bazı şeyleri düşünüyorsunuz, mesela şey diyorsunuz ya, çok mu tekrar ettim falan diye düşünebiliyorsunuz ya da abarttım mı ya? Bunu bu kadar da sık yapmasa mıydım, söylemeseydim, bunu çok tekrara düştük bir şeyler diyoruz. Ama siz bunu derken bir müşteriniz ya da bir kullanıcınız, tüketiciniz gelip şey diyecek. Ya işte otantiklik mesela, örnek veriyorum, sizin önerdiğiniz kavram ya da markanın sürekli tekrar ettiği şey. Ya otantiklik deyince de aklıma bir şekilde siz geliyorsunuz diyecekler belki de. Ya da akla siz geleceksiniz. İşte o an anlayacağız ki sıkıcı olmak stratejik olmaktır aslında. Bırakın sıkılsınlar. Yani keşke sıkılabilecek kadar hayatlarına dahil olun. Yani sizi zaten boş ver. Siz zaten sıkılın. Yani sizin sıkılmanız mesajın oturduğuna işarettir aslında. Ama beraberinde bırakın tüketiciniz de sıkılana kadar. Tekrar edin yani. Ama emin olun ki onlar sıkılmayacaklar. Çünkü o kadar çok maruz kalamayacaklar zaten. Hele şu anda sosyal medyada bu kadar verinin, akışın bir şekilde olduğu dünyada. Birazcık kendimiz üzerinden, sadece kendi zihnimiz üzerinden bu yorumları yapmak doğru değil. Pazarlamada kendinden yola çıkma diye ben öğrencilere sürekli uyarırım. Kendimizden yola çıkmayalım. Ulaşmaya çalıştığımız insanların dünyasına biraz daha odaklanalım. Yazıda şöyle başka bir güzel yer daha var. Mağara adamı testi. Basitlik zekanın zirvesidir diyebileceğimiz bir yer. Yazar Donald Miller'ın Mağara Adamı Testi, Grand Test diye geçen, bunun hala geçerliliğini koruduğundan bahsediyor. Bir mağara adamı web sitenize bakıp ne sunduğunuzu hemen anlayabilir mi? Çok basit bir soru. Çoğu tek kişilik işletme pazarlaması yeterince süslü olmadığı için satışı kaybetmiyor aslında. Ne sattıklarını veya bir sonraki adımın ne olduğunu kimse anlamadığı için kaybediyorlar. Varlığınızı denetleyin. Ne yapıyorsunuz yani? Hani buradaki nokta. Yazar bunu soruyor. Varlığınızı denetleyin ve şunu sorun. Ne yapıyorsunuz? Kimin için yapıyorsunuz? Ve sizinle çalışmak isterlerse sırada ne var? Bunları söylerse, bunları belirtirseniz o zaman her şeyin daha doğru ilerleyeceğini belirtiyor. Pazarlamam süslü değil ya da çok iyi pazarlama süreçlerini çok iyi yönetemiyorum falan. Bunları bir şekilde, evet, yani daha iyi keşke yapsak ama temel problemin bu olmadığını bilelim. Yani bunun yerine aslında söylememiz ya da hayıflanmamız gereken şeyin şu olması gerekiyor. Pazarlama süreçlerim, kendimi ifade, markamı ifade ediş süreçlerim anlaşılır değil. Buna üzülün yani. Buna can sıkın ya da buna kafa yorun. Bizler yaptığımız işe o kadar aslında bazen aşık oluyoruz ki onu anlatırken destanlar yazıyoruz. Neler neler, nerelerden neleri getiriyoruz, sonrasında nelere doğru bağlıyoruz falan. Ama karşı tarafın, ki hani müşteri diyebiliriz buna, o kadar vakti ya da o kadar odağı yok ya da o kadar niyeti yok. Örneğin web sitenizde entegre iletişim çözümleriyle sinerjik bir yaklaşım sunuyoruz. Ne yapıyorsunuz ya? Yani hani ne bu ya? Ya böyle bir şey yazıyorsa mağara adamı veya meşgul müşteri bunu anlamaz. Ama markanızın daha çok satmasını sağlıyoruz derseniz, ürününüzün daha çok satmasını sağlıyoruz derseniz, pazar payınızı yükseltiyoruz derseniz, bunu anlarlar. Bunu çok net anlarlar. Ya Polatlı'dan bahsettik işte, Polatlı'ya geliyoruz şu anda ve yani girdiğimizde orada Polatlı istasyonunda kocaman Polatlı yazıyor. Bu kadar düz, net. Yani arabayla geliyorsak mavi tabelayı göreceğiz şimdi. Burada tren tabelaları daha farklı istasyonlarda ama Polatlı yazıyor. Altında işte Bozkır'ın incisi, tarihin beşiği, buğday diyarı falan öyle bir şeyler yazmıyor. Sadece Polatlı. Bitti, bu kadar net. Hedef kitleye ki yani bu biz yolcuyuz. Nerede olduğunu söylüyor. Yani ben şu anda uyukluyor olsam ve bir şekilde durduğu zaman da nerede durduk ya falan diye şöyle kafayı uzatsam istasyonda tabelayı görüp ha Polatlı'daymışız diyeceğim ve geçeceğim. Yani benim için sadece çünkü o bilgi gerekli. Daha fazlasına asla ihtiyacım yok o anda. Zaten anlamayacağım da o uykulu halimle falan. Ya kendinizi bir şekilde böyle bir değerlendirin. Yani kendi işinizi de bu gözle bir değerlendirin. Web sitenize giren biri 3 saniye içinde bu adam ne satıyor? Bu insan ne satıyor? Bu kadının ne tür bir işletmesi var? Bunu cevap bir şekilde bulabilsin. Eğer bu soruya cevap veremiyorsa ya da hızlıca net bir şekilde cevap veremiyorsa o müşteriyi kaybettiniz zaten ki müşteriniz bile olmadı demektir. Ve sonuçta basit olmak tabii ki her zaman konuşuyoruz çok zor bir şey. Ama bu tarz basitlik kolay. Ve kabalık değil bu. Yani net, çok net bir şekilde buyum, bunu yapıyorum, bitti. Ya bu aslında daha büyük bir nezaket. Karşıdaki insanı daha az uğraştırıyorsunuz, daha az yoruyorsunuz, daha az kafasını bir şekilde böyle meşgul ediyorsunuz. Her şey daha net aslında. O açıdan bakmak gerekiyor. 120 bölümdür bu trendeyiz. Artık 121. bölümü belki birazdan çekeceğim. Ankara ile İstanbul arasında böyle de bir yandan da mekik dokuyoruz. Tren yolculuğu bana aslında bir yandan da şunu öğretiyor. Hızlanmak için bazen yükü hafifletmek gerekiyor. Yani hayatınızın birçok alanında, birçok noktasında hissedebilirsiniz. Belki balon yolculuğu yapsaydım bunu daha net hissederdim yani. Ama bir şekilde o yükü hafiflettikçe hızlanabiliyorsunuz. Kimya bölümünde çalışıyordum. Yani en azından okuyordum. Hani oralarda bir şekilde kimya bölümünün içerisinde hayatım geçiyordu. Ve oralardan çıktım, marka dünyasına girdim. Ve o ilk yıllarda böyle dönüp baktığımda yaptığım aslında hatalardan birinin, belki de en büyüğü bilmiyorum, her şeye yetişmeye çalışıyorum. Hani her şey olsun istiyorum. Onu da yapayım, onu da yapayım, o da olsun, o da olsun vesaire falan filan. Yani yorucuydu ve hani işte kendi web sitemizi kodlamaya çalışıyorduk. Bir arkadaşımla beraber ortaktık. Bir yandan muhasebeyi öğrenmeye çalıştık. Her gün içerik üretmeye çalıştık. Bir şekilde bir şeyler yapmaya çalıştık. Farklılaşmaya çalıştık. Sürekli başka yeni yeni bir şeyin peşine koşalım. Aman sıradan olmayalım. Aman sıradan bir şey olmasın falan demeye çalıştık. Ve yani sonuç muazzam bir yorgunluk ve aslında bir noktada da şu var. Yetişememe ya da bir şeylerden artık o yorgunlukta ilerleyememe, bir şekilde yol kat edememe durumu başladı. Yani bir yere kadar evet çok yenilikçiydik, yeniydik ama sonrasında bir şeyler aslında ister istemez her şeye yetişmeye çalıştığınız bir süreç içerisinde yoluna gitmemeye başlıyor. Sonuçta oysa baktığımızda bu sürecin sebebi beceriklilik ya da beceriklilikle ilgili eksiklik bilmem ne yetkinlik eksikliği falan değildi yani. Yöntemlerimiz yanlıştı ya da yöntemlerimiz eksikti. Sonuçta el yordamıyla bir şeyler yapmaya çalışıyorduk ve her şeye bir an önce daha doğru şekilde, ekonomik anlamda da bir şekilde doğru şekilde ilerlemek gerekiyordu. Bir yandan yöntemsel olarak da haliyle de Tika'nın dediği gibi kendimi başkalarının 3. sezonlarıyla da kıyaslamak zorunda kalıyordum bir yandan da. Büyük büyük yapılar vardı, büyük büyük ajanslar vardı, büyük büyük bu şirketlerle, kuruluşlarla rekabet etmek zorunda kalıyordum. Ama aslında işte görüyoruz ki yanlış yapıyormuşuz ya da daha doğrusu daha farklı ilerleyebilirmişim belki de bilmiyorum. Marka mutfağında mesela o hataya düşmemeye çalıştım. Başlarda da mümkün mertebe görevi insanlara dağıtarak, mümkün mertebe insanlara bir şekilde burada insanlarla birlikte bir yapı kurmaya çalışarak en azından her şeye benim koşturduğum bir şey olmaması ve beraberinde bir yapı içerisinde insanlarla birlikte metodu da biraz daha oturtmaya çalışarak bir kuruluş, bir yapı haline getirmeye çalıştık. Pek çok bölümde aslında konuştuğum şey yani benim hayattan beklentim ya da en azından hayata karşı duruşum Yapmak istediğim şeylerin peşinde koşmak değil de yapmak istemediğim şeyleri hayatımdan çıkartıp o yükümü hafifletmek yönünde. Yani doğal olarak aslında neyi yapmayacağımı bilen kişi olmaya çalışmak. Tek kişilik bir işletmeyseniz en büyük sermayeniz paranız değil enerjinizdir ve bunu korumanız da gerekiyor. Sonuçta o içinizdeki yazarın belirttiği tırnak içinde belirttiğim o kapıcıya yani o angarya işleri yapan gece yarılarına kadar çalışan o fedakar tarafınıza kızmayın. Ona şefkat gösterin ve ona deyin ki yani bugün her şeyi yapamayız. Bugün sadece şu tek ve basit mesajı en iyi şekilde vereceğiz. Eğer ekibiniz varsa ki oluşturmaya özen gösterin, onlara doğru bir görev dağılımı yaparsanız zaten buna ihtiyacınız da kalmayacak. Yani hep yapıyoruz işte böyle yapılacaklar listesi, devasa bir sürü bir şeyler falan. İşte o listeyi bir aslında kenara bırakmak lazım. Kendimize şunu soralım. Eğer sadece tek bir şeyi yapma hakkım olsaydı, İşimi büyütecek o tek şey ne olurdu? Diğer her şeyi erteleyebiliriz ya da bir şekilde delege edin, bir şekilde biraz daha insanların üzerine bırakın ve kontrol manyağı bir halden biraz daha delege eden tarafa doğru gelin. Hatta gerekiyorsa iptal edin bunları. Unutmayın, sonuçta makine değiliz ve yani bir şekilde yorulan, bazen nadasa da bırakılması gereken yapılarız, varlıklarız. Doğal olarak yani bir şeyler için bu kadar debelenip debelenip debelenip bir noktada da aslında tükenmişliğin ortasında kalmak bu da mümkün ve bu da büyük bir ihtimal hatta. O yüzden mümkün mertebe bir önceliklendirme yapın, iki delege edin ve üç bazı şeylerle de vedalaşın. Çok da önemli değil yani bazen de bazı şeyleri yapamayabilirsiniz ne olacak yani. Önemli nokta bir başka şey siz sıkılın. Yani yeterli yani sizin sıkılmanız yeterli hiç sıkıntı yok. Problem değil. Yeter ki tekrar edin. Yeter ki sürekli aslında bazı şeyleri insanların zihnine kazıyın. Bir noktadan sonra zaten oturacaktır. Her şekilde sürekli yeni bir şey yeni bir şeyin peşine koşarsanız bitmez. Ve karşınızdaki insanlara da mesajınızı net verememiş olursunuz. Bunu da unutmamak gerekiyor. Neyse 120 bölümdür beni yalnız bırakmanız için öncelikle teşekkür ediyorum. Yani şey denmez tabii ekranlarının başında beni yalnız bırakmayan denmez. Ne diyebiliriz? Mikrofonuma karşı kulaklıkları ve hoparlörleriyle beni yalnız bırakmayan sizlere teşekkür ediyorum. Öyle diyebilirim. Sürecin başından beri teknik destek anlamında hiçbir şekilde eksik olmayan sağ olsun Macit ve Ayşenur'a aynı zamanda son sanırım 60 bölümdür mü 40 bölümdür falan herhalde yine ekibe dahil olmuş olan Zöhre İkbal'e ayrıca teşekkür edeyim. Bir sonraki bölümde yine Rider'ın üzerinde sohbetimize devam edeceğiz umuyorum. Çünkü Ramazan dolayısıyla biraz daha böyle esneklikler var İstanbul'a gidiş gelişimde. O yüzden tam bilemiyorum ama muhtemelen yine buralarda bir şekilde sohbetimize devam ederiz artık. Raylar üzerinde mi olur, evimde mi olur onu bakacağız. Ancak bir sonraki bölümde tekrardan yeni bir yazı, yeni bir içerikte tekrardan bir araya gelene dek kendinize dikkat edin ve o çok sayıdaki şapkalarınıza iyi bakın. Onları böyle güzel nezaketle doğru bir şekilde organize edin. Bazen de çaktırmadan şöyle atın gidin, fırlatın bırakın, birazcık yükünüzü de azaltın. Hoşça kalın.